Ayrım 25.
Halk yine kendi gücüne, yiğitliğine güvenemez. Onun için çöl ve kırsal kesimdeki yabanın Arapları buyruk almaya alışık halktan daha yürekli buluyoruz. Ve onun için ta eğitim dönemlerinden başlanarak sanatlarda, biçimlerde ve dinsel konularda yola getirme, tedip ve öğretme amacıyla üzüntü, sıkıntı verici hükümler, kararlar uygulanan kimseleri yüreklilik yönünden çok eksik buluyoruz. Bunlar neredeyse karşı konulması pek güç olmayan işlerde bile kendilerini savunamazlar. Hiçbir yönden savunamazlar kendilerini. Bir otorite ve baskı altında hocalardan ve eğitim, öğretim uzmanlarından kıraat, dipnot, yüzüne okuma, Kur'an dersi alan, bilgi alma yoluna giden öğrencilerin durumu da böyledir. Karşı koyma gücünü ve yürekliliği öldüren nedenlerdir bu anlattıklarımız. Bizim bu görüşümüze peygamberin arkadaşlarının durumu ortaya atılarak karşı çıkılmasın. Gerçekten peygamberlerin arkadaşları da din ve şeriat hükümlerine ilişkin bilgiler alıyorlardı. Ve böyleyken onların yürekliliklerinden hiçbir şey eksilmiyordu. Üstelik onlar insanlar içinde en yürekli kimseler durumundaydılar. Ama bunun nedeni vardı. Müslümanlar şeriat koyucudan, şari, dinlerine ilişkin bilgileri alırlarken onları buna zorlayan yalnız içlerindeki duyguydu. Onlarda oluşan bu duyguda kendilerine okunan özendirici ve korkutucu, tergip ve terhip edici ayetlerle oluşuyordu. Herhangi bir öğretim yöntemiyle oluşmuyordu ve yıldırıcı niteliği olan bir öğretim yönteminden doğmuyordu o duygu. Öğrendikleri din hükümleriydi, dinsel edeplerdi. Ancak naklen öğrenilebilecek hüküm ve edepler. Peygamberin arkadaşları bu konulara ilişkin bilgileri kendi istekleriyle alıyorlardı. Çünkü onlarda inanma ve onaylama, iman ve tasdik ilkeleri iyice yerleşmişti. Bilgiyi inançla aldıkları için de sağlam olan yüreklilik güçleri ölmüyor, yüreklilikleri olduğu gibi kalıyordu. Onları yıldırıcı ve baskıcı yönetimin pençesindeki tırnaklar rahatsız etmiyordu. Ömer şöyle der, şeriatın, dinin, edeplendirmediği kimseyi Tanrı edeplendirmez. Ömer, herkesin kendi içindeki vicdanının buyruğunda olmasını çok istediği ve kulların çıkarlarına olanı şeriat koyucunu daha iyi bileceğine kesinlikle inandığı için böyle söylemişti. Ne zaman ki insanların dinsel yönleri gücünü yitirdi ve buna koşut olarak insanlar buyurucu hükümler almaya başladılar, ne zaman ki şeriat ancak uslandırıcı eğitim yollarıyla öğrenilir duruma geldi ve ne zaman ki insanlar kent uygarlığına koyuldular ve hükümlere boyun eğme yolunu tuttular, işte o zaman dinsel öğretimde yıldırıcı ve insanlardaki yüreklilik özelliğini eksiltici bir duruma geldi. Şimdi anlaşıldı ki baskıcı, buyurucu, es-sultani ve öğretime yönelik, et-talimi, hükümler, kararlar yürekliliğe zarar veriyor. Çünkü bu tür hükümler, kararlar insanın kendi dışından birer yabancı olarak yöneliyor insana. Dinsel hükümler, kararlarda ise buyurucu, insanın kendinde kendi içindedir, zati. Bu nedenle ta çocukluk ve delikanlılık dönemlerinden başlayarak yılgınlıklara uğratılmaları yüzünden özbenlikleri güçsüzleştiği için söz konusu buyurucu ve zorla öğretici hükümler kararlar kent halkını çok etkiliyor. Çöl ve kırsal kesim halkı içinse böyle bir duruma düşmek söz konusu değildir. Çünkü bunlar buyurucu, baskıcı ve zorla öğretici hükümlerden, kararlardan, uslandırıcı durumlardan uzaklarda bulunuyorlar. Bu nedenle Ebu Zeyd oğlu Muhammed, Ebu Muhammed, Ahkamul Muallimin vel Müteallimin, öğretmen ve öğrenciler ilişkin hükümler adlı kitabında şöyle der. Bir çocuk eğiticisinin çocukların eğitimi sırasında hiçbir çocuğa üç kamçıdan çok vurması doğru değildir. Yazar bunu Kadı Şureyh'ten aktarmıştır. Kimileri bu görüşü desteklemek için vahyin başlangıcına ilişkin hadiste anlatılan peygamberin melek tarafından üç kez sıkılması olayını kanıt olarak ileri sürerler. Bu yorum zayıf bir yorumdur. Peygamberin melek tarafından üç kez sıkılıp bırakılması bu görüşün doğruluğuna kanıt diye gösterilemez. İkisi ayrı şeylerdir. Peygamberin üç kez sıkılıp bırakılması herkesin bildiği eğitim ve öğretime yönelik olmaktan çok uzaktır. Tanrı hikmetlidir, bilgilidir. 7. Bölüm. Göçebelik ve kırsal yaşam aralarında yakınlık bağı olan kabilelere özgü bir yaşamdır. 54. Bilesin ki eksiklerden uzak olan Tanrı, insanların doğal yapılarına iyiliği ve kötülüğü birlikte koymuştur. Nasıl ki o şöyle der, biz ona eğri ve doğru iki yolu da göstermedik mi? Dipnot, Beled Suresi, Ayet 10. Ve şöyle der, ki ona iyiliğini ve kötülüğünü sezdirmiştir. Dipnot, Şem Suresi, Ayet 8. Kötülük, şer, insana daha çok girebilecek özelliktedir. Eğer alışkanlıklarının otlağında kendi başına bırakılırsa ve din gereğine uyması, kendini arındıramamışsa. Tanrı'nın kendilerini arındırmakta başarılı kıldığı kişilerin dışında büyük bir çoğunluk, kötülüğün sızmasından kurtulamamıştır. İnsanların doğal yapılarında bulunan kötülüklerden biri zulümdür, başkalarının hakkına geçmedir. Kimin gözü bir insan kardeşinin geçimliğini uzanmışsa, onun eli de uzanmıştır o geçimliği çekip almak için. Meğer ki ona dur diyecek bir yasak koyucu ola, Şairin dediği gibi zulüm, haksızlık kişilerin huylarındandır. Eğer dürüst bir insan bulursan demek ki o kimseye zulmetmiyor. Önce büyük küçük kent halklarını ele alalım. Kentlerde kimi insanın kimi insan hakkını el atmasına yargıçlar, devlet karşı koyar. Yargıçlar ve devlet adamları yönetimleri altında bulunanlardan herkesin elini tutabilir, kimilerinin haklarına el uzatmalarını önleyebilirler. Kiminin kimine zulmetmesine engel olabilirler. Bu durumda kentliler ezici ve güçlü yargıçlarla, devlet adamlarıyla birbirlerine yönelebilecek zulüm ve haksızlıklara karşı dizginlenmişlerdir. Ama yargıcın, devlet adamının bizzat kendinden zulüm ve haksızlık gelirse o başka. Kent dışından geceleyin ansızın habersizken bir saldırı olduğunda ya da gündüzün gelen bir saldırıya karşı konulamadığında kale duvarlarının dikenli telleri koruyabilir kent halkını. Gerekli hazırlık ve karşı koyma girişimi olursa devletin yardıma hazır güçlerinden kentin savunmasına ayrılmış güçlere eklenerek bu güçler artırılarak halk saldırıya karşı korunabilir. Gelelim kent dışı kesimde yaşayanlara, göçebeleri. Bu insanları birbirlerine kötülük etmekten alıkoyacak güç bunların yaşlıları ve büyükleridir. Bu topluluk insanların tümünün içinde yaşlılarını ve büyüklerini sayan, ululayan duygular yaşar. Bunların obalarını, konup yerleştikleri kesimleri, topluluğun koruyucusu genç ve yüreklileriyle tanınan kişileri savunurlar saldırılara karşı. Ne var ki savunucu, koruyucu kişilerin topluluklarını yürekten savunmaları için topluluklarıyla aralarında yakınlık, hısımlık bağının bulunması ve savunucularla savunulanların hepsinin aynı soyda birleşmeleri gerekir. Böyle bir nedenle ancak güçleri bilinebilir ve düşmanlarının gönlüne korku salınabilir. Çünkü her insanın kendi soyuna sopuna ilişkin coşkusu vardır ki bu çok önemlidir. Tanrı kullarının gönlünde hısım akrabalarına ilişkin sevecenlik ve koruma coşkusu yaratmıştır. Bu insanların doğal yapılarında vardır. Kenetlenmeleri ve birbirlerine yardım etmeleri bununla sağlanır. Ve bununla düşmanlarının kendilerinden çekinmeleri büyük ölçüye varır. Kur'an'ın Yusuf'un kardeşlerinden hikaye edip aktardığı sözleri de örnek alıp düşünebilirsin bu konuda. Yusuf'un kardeşleri babalarına şöyle demişlerdi. Ant olsun ki biz yakınlık bağları olan bir toplulukken kurt onu yerse güçsüz, aciz sayılırız biz. Dipnot Yusuf Suresi ayet 14. Bu şu demektir ki yakınlık bağlarıyla bağlı arkası topluluğu olan kimseye saldırı düşünülemez. Soyları birbirlerinden kopuk olanlara gelince, bireyleri böyle olan bir topluluktan birine bir saldırı olduğunda, o topluluktan bir başkasının haykırıp arka çıkması pek az görülür. Onun için savaş ortamında hava kötülükle, tehlikeyle karartıldığı zaman, böyle toplulukta herkes kendini kurtarmak için kılıca sarılır. Korkacağı ve yalnız, ayrılımsız bırakılacağını düşünüp paniğe kapılacağı için, herkes kendi başının çaresine bakar. O nedenle böyle topluluklar çölde, kırsal kesimde yaşayamazlar. Çünkü kendilerini yutmak isteyen başka topluluklara lokma olurlar bu kesimde yaşarlarsa. Obaların ve kırsal kesim yaşam yerlerinin varlıklarını sürdürebilmek için onları savunup korumaya gerek duyulduğunu anladınsa, insanların yükümlü kılındıkları başka konularda da savunmaya, korumaya gerek duyulacağını anlamışsındır. Peygamberlik, devlet egemenliği bir davanın yürütülüp gerçekleştirilmesi gibi konulardı. Çünkü bu konuların hepsinde yeterince amaca ulaşılabilmesi kavgayla karşılıklı öldürmelerle olabiliyor. Neden ki insanlarda doğuştan karşı koyma, baş kaldırma eğilimi vardır. Kavgaya girişildiği zamansa yakınlık, akrabalık bağı çok gereklidir. Nitekim biraz önce bu bağın önemini anlattık. Bunu bir ölçü olarak al ki biraz sonra önüne çıkaracağımız konuları anlayabilesin. Tanrı doğru yolu ulaştırıcıdır. 8. Bölüm. Yakınlık bağı, el asabiye, soyla ya da o anlamdaki bir bağ oluşup gerçekleşebilir. Nedeni. Yakınlık, akrabalık insanoğlunda doğaldır. İnsanların çok azı bu kuralın dışında kalır. Bu bağın doğallıklarından biri de herhangi bir haksızlığa ya da bir tehlikeye uğradıkları zaman hısım akrabaları koruma coşkusunu göstermektir, haykırmaktır. Nure. Çünkü yakınlarının bir haksızlığa uğramaları ya da onlara bir düşmanlık gösterilmesi karşısında insan içinde bir eziklik, bir kopma duyar ve hemen yakınlarıyla tehlikenin arasına girmek ister. Var olalı bir insanoğlunda bulunan doğal bir savunma eğilimiyle. Birbirlerine yardım edenler arasındaki soy bağı, eğer birlik ve kaynaşmayı sağlayacak ölçüde çok yakın bir soy birliği niteliğinde ise, o insanların birbirlerine olan bağlılıkları açık seçik görülür. O zaman yani salt böyle bir bağın açık seçik bulunması, yakınlar arasında dayanışmayı sağlamaya yeter, yakınları birbirlerini yürekten savunmaya iter. Ama aralarında yakınlık bağı olanların soyları birbirlerine biraz uzaksa, soy dizimlerinden birçok halk unutulmuş ve sadece soyun ünü kalmış olabilir. Soy durumu böyle olan bir topluluğun bireyi, bu topluluğu savunduğu zaman aynı soydan geldiklerinin ünlüleşmiş olmasından dolayı savunur. Sadece ne de olsa aynı topluluğun insanı olduğunu düşündüğü, o topluluğa yönelen bir haksızlığın acısını içinde duyduğunu sandığı ve bu acıdan kurtulmak istediği için. Efendilik, kölelik bağı ve ant içmiş olmakta savunmaya, korumaya yönelten soy gibidir. Bunun nedeni şudur. Herhangi bir kimsenin azatlı kölesini ve koruyacağını ant içtiği kimseyi savunma coşkusu göstermesi, insan ruhuna sinmiş olan bir duygudandır. İnsan komşusunu, yakınını, hangi türden olursa olsun soyuna girenleri koruma eğilimi duyar. Kölelik, efendilik bağının soy bağı gibi olmasının nedeni de odur ki, kölelik, efendilik nedeniyle oluşan kaynaşma soyla oluşan kaynaşmaya benzer. Tam soy kaynaşması gibi olmasa bile ona yakındır. Peygamberin soylarınız konusunda yakınlarınıza nasıl bağlılık göstermeniz gerektiğini öğrenin sözü, anlattıklarımız açısından ele alınırsa daha iyi anlaşılır. Şu demek isteniyor bu sözde. Soyun yararı, yakınlar arasındaki bağı güçlendirmeye yarayan kaynaştırıcılığında toplanır. Kaynaştırması sonucunda dayanışma oluşur ve koruma, savunma coşkusu doğar bundan. Bunun ötesinde soya gerek duyulmaz. Çünkü soy denen şey, gerçeği olmayan, kuruntuya dayalı bir şeydir. Yararı sadece söz konusu dayanışmayı, kaynaşmayı sağlamasıdır. Eğer soy sop açık seçik biliniyorsa, daha önce söylediğimiz gibi kişileri doğal olarak topluluklarını savunma coşkusuna yöneltebilir. Eğer güçlü değil de uzaktan gelen bir söylentiye dayanıyorsa, soya ilişkin kuruntu da gücünü yitirir. Dolayısıyla umulan yararı da elde edilemez olur. O zaman soy dizimiyle uğraşmak boş bir uğraşı olur. Üstelik sakıncalı işlerden bir durumuna gelir. Bilenlerce söylenmiş şu sözün anlamını bu açıdan değerlendirmek gerek. Soy bilinmesinde yarar ve bilinmemesinde zarar olmayan bir şeydir. Yani soy açık olmaktan çıkarsa ve sadece bilgi dallarından biri niteliğine bürünürse, kuruntunun özbenliğine sağlayacağı yararı da yok olur. Yakınlık bağının itip götüreceği savunma coşkusu gösterisi de yitip gitmiş olur. O zaman soy sopla uğraşmak gerçekten yararsız bir uğraşı durumuna dönüşmüş olur. Eksiklerden uzak olan Tanrı gerçeği daha iyi bilir. 9. Bölüm. Açık seçik olan soy yalnızca çölde, kırda yaşayan yabanıl Araplarda ve onların durumunda bulunanlarda vardır. Nedeni? Geçim darlığı, sıkıntılı yaşam, verimsiz yerlerde kalış bu topluluklarda olduğu için zorunluluklar bunları söz konusu soy sop özelliğini taşımaya itmiş, bunlara böyle bir pay ayırmış yaşamdan. Bu toplulukların geçimleri deveden deve yetiştirip üretmeden ve gerekli bakımla sağlanacak deve ürünlerinden elde edilir. Deve ise onları çölde, otsuz ve susuz kesimlerde yabanıllaşmaya götürür. Çünkü yukarıda geçtiği gibi deve çöllerdeki bitkilerle beslenir. Yavrusunu çölün kumları üzerinde doğurmak ister. Çölse darlık ve kıtlık yöresidir. O yüzden kıtlık ve sıkıntı çöl insanlar için alışılagelen doğal bir şey olmuştur. Kuşakları bu yaşam içinde büyüyüp yetişmiştir. Bu yaşam giderek mayalarına yerleşmiş bir nitelik durumuna dönüşmüştür. Öylesine ki başka topluluklardan hiçbiri onlara varıp da onların sıkıntılarını paylaşamaz ve hiçbir topluluk onlarla uzlaşamaz. Üstelik onlardan herhangi biri bu sıkıntılı yaşamdan kurtulmanın yolunu bulsa ve bu gerçekten mümkün olsa yine bırakıp gitmez o yaşamını. İşte bu nedenle onların soylarının karışmayacağına ve bozulmayacağına güvenilebilir. Aralarındaki soy dizimi açık seçik korunur her zaman. Mudar soyundan gelen Kureyş, Kinane, Sakif, Esed oğulları, Hüzeyl ve bunların komşularından olan Huzza kabilelerini birer örnek alıp düşünebilirsin. Bu kabileler sıkıntılı yaşam süren, ekini ve ağılı dikeni bile olmayan yörelerin toplulukları oldukları, Şam'ın ve İran bir tek yörelerinden ve katıklık, tahıl kaynaklarından uzaklarda bulundukları için bak nasıl soyları açık seçik koruna gelmiş ve bak nasıl hiçbir karışıklık girmemiş soy dizimlerine. Soylarına herhangi bir karışıklığın girdiği ileri sürülmemiştir. Yüksek yörelerde yeşil otlakların ve geçim kaynaklarının bolca bulunduğu kesimlerde yaşayan Arap kabilelerine gelince, Himyer, Kehlan ve Kehlan oğullarından Adi oğlu, Lam, Adi oğlu, Cüzam, Ezd oğlu, Gassan, Ubed oğlu, Tay, Himyer oğullarından Malik oğlu, Kuda ve İyad kabileleri gibi. Bu kabilelerin soyları karışmıştır, kabile kolları birbirine girmiştir. Bunlardan her birinin soy kütüğü senin de bildiğin gibi tartışmalıdır soy bilimcileri arasında. Bunların soylarına karışıklık, Arap olmayan topluluklardan, Arap olmayan toplulukların bunlara karışmalarından ileri gelmiştir. Arap olmayan topluluklar soy dizimlerine, soylarından ayrılan kollara ve bunların korunmasına pek önem vermezler. Böyle şeylere önem vermek yalnızca Arap toplumuna özgüdür. Tanrı hoşnut olası Ömer'in bir sözü var. Araplara şu öğüdü veriyor, soyunuzu öğrenin. Sevad'ın, Irak yöresinin, Nabatları gibi olmayın. Gerçek Araplardan birine kökeni sorulduğu zaman duraksamadan ben falanca köydenim diye karşılık verir. Yüksek yörelerdeki söz konusu Arap kabileleri, güzel topraklarda, otlu, sulu yerlerde çeşitli insan kitleleriyle çok kalabalık biçimde birlikte yaşayınca soylarındaki karışıklık çoğaldı, soylar iç içe girdi. İslam'ın ilk dönemlerinde askerler, ordular, Kınnesrin, eski Halep askerleri, Dimaşk, Şam askerleri, Avasım askerleri gibi yer adlarına, kesimlere göre anılırlardı. Bu gelenek Endülüs'e de geçmişti ama bu Arapların soy konusunu bir yana kaldırıp attıkları anlamına gelmez. Sadece ele geçirilen yerlerde hangi askerlerin, hangi orduların kaldığı bilinsin diye öyle adlandırmalar yapılırdı. Yani verilen bu tür adlar, askerlerin kendi komutanları tarafından tanınmaları, birbirlerinden iyice seçilebilmeleri için soy adlarına ek olarak konulmuş bellerdi. Ne var ki giderek yerleşik kesim halklarından Acemler ve başka toplumlar Arapların soyları karıştı. Soylar genellikle bozuldu ve bu yüzden soyun yakınlık bağı, el asabiye yönünden sağlanabilecek meyvesi de yitip gitti. Soy bir yana itilirken kabileler dağıldı ve soy diziminin zamanla yok olmasıyla birlikte yakınlık bağı da yok oldu. Bu bağ ve soy dizimi yalnızca ilkel göçevi Arap kabilelerinde olduğu gibi kalabildi. Yeryüzünün ve içinde bulunanların mirasçısı Tanrı'dır. 10. Bölüm. Soylar nasıl karışır? Bilesin ki kimi zaman bir soydan olan bir başka soydan olanlara geçebilir. İkinci soya da yakınlığı nedeniyle geçebilir. Söz verip ant içtiği bir sözleşme nedeniyle geçebilir. Bir köleyi azat etmiş olmak nedeniyle geçebilir. İşlediği bir cinayet yüzünden kendi kabilesinden kaçabilir. Kurtulmak, korunmak ve işlediği cinayetinin diyetini yüklemek için bir kabileye gidip o kabilenin soyundan olduğunu ileri sürebilir ve o kabilede bunu kabul edince adam o kabilenin soyundan sayılabilir ve bu durumun meyvelerini toplayabilir. Bir kişi daha başka nedenlerle de başka soydan olanlara geçip katılabilir. Yeni girilmiş olan soyun meyveleri sağlanmışsa soy gerçekten var sayılır. Çünkü yürütülecek hükümler ve durumlardan yararlanmanın ötesinde şu ya da bu kabilenin soyunda bulunmanın hiçbir anlamı olamaz. Başka soydan olanlara geçen kişi soylarından gelmiş gibi kaynaşabilir onlarla. Sonra aradan uzun zaman geçtiğinde o kişinin birinci soyu tümden unutulabilir. Birinci soyu bilenler ölüp gidebilirler. Bu yüzden kalanların çoğu için gerçek durum iyice karanlıklaşabilir. İslam öncesi, cahiliye ve sonrası dönemlerde bir koldan bir başka kolun soyuna geçmeler sürekli ola gelmiştir. Bir topluluğun bir başka topluluğa karışıp kaynaşması eksik olmamıştır. Hem Araplarda hem de Arap olmayan topluluklarda. Münziroğullarının ve başka nicelerinin soylarının soy bilimciler arasında nasıl tartışmalı olduğunu düşünürsen bu konu sana daha iyi aydınlanacaktır. Hersemeoğlu Arfece'ye karşı Becile kabilesinin tutumu da bu konuda aydınlatıcıdır. Hersemeoğlu Arfece'yi Ömer Becile kabilesine başkan yapmıştı. Onlar da onu başlarından almasını istemişlerdi. Ömer'den Arfece bize sonradan gelip katılmıştır. İçimizde o bir sığıntıdır demişlerdi. Onu alıp Cerir'i başkan yapmasını istemişlerdi halifeden. Ömer bunların söylediklerinin doğru olup olmadığını Arfece'nin kendisinden sormuş. O da müminlerin emiri. Bunlar doğru söylüyor deyip durumu şöyle açıklamıştı. Ben Ezd kabilesinden bir kişiydim. Kendi kabilemde bulunurken elimi bir kana buladım. O yüzden kabilemden ayrılıp bu topluluğa geçmiştim. Şimdi düşün, Arfece'nin Becile topluluğuna nasıl katılmayı başardığını, başkan seçilip de durum aydınlanıncaya dek onların gelenek ve göreneklerine nasıl girdiğini ve nasıl onların soyundan biriymiş gibi işlem gördüğünü düşün. Onun gerçek durumunu bilenler bulunmasaydı, kabile bu konuda aymazlığa düşseydi, aradan daha uzun zaman geçip gerçek soyu tümüyle unutulsaydı ve Arfece her bakımdan onlardan biri durumuna gelseydi, o kabile üzerinde başkan olarak bile kalabilirdi. Bunu kavrayıp Tanrı'nın yaratıkları üzerinde nasıl gizleri bulunduğunu düşünerek akıl yürütebilirsin. Bu yüzyılda, 14. yüzyılda bu türden çok olaylar vardır. Bundan önceki yüzyıllarda olduğu gibi. Tanrı doğruya nimeti, lütfu ve iyiliğiyle ulaştırır. 11. Bölüm. Kabile başkanlığı sürekli olarak topluluk içindeki yakın akrabalardan özel koşulu uyan belirli kişilerde kalır. Bilesin ki kabileler topluluğunun her boy ve kuşağı genel soy kütüğü içinde bir soydan gelmiş olsalar bile ayrıca özel soy dizimleri içinde bireyleri birbirlerinin daha yakın akrabalar olan topluluklar da vardır. Bu toplulukların kendi bireyleri genel soy kütüğündeki yakınlarından daha sıkı bir yakınlık bağıyla birbirleriyle kaynaşmışlardır. Örnek, aynı aşiretin ya da aynı evin insanları, aynı anne ve babadan doğma kardeşler, söz gelimi, yakın uzak, amca çocukları buna girmez. Sözün ettiğimiz yakın akrabalar önce kendi özel soy dizimlerinde yer alırlar, sonra genel soy kütüğünde yer alan öteki yakınlarına katılırlar. Savunma, koruma coşkularını özel soy dizimlerindekilerle birlikte genel soy kütüğündekiler için de gösterirler. Ancak özel soy dizimlerindeki yakınları için gösterdikleri coşku daha güçlü olur. Bunlarla yakınlık bağları daha sıkı olduğu için. Başkanlık bu yakın akrabalardan belirli bir koşula uygun kişilere verilir. Yakınların hepsine yaygınlaştırılmaz. Başkanlık bir üstün gelmiş olduğu için başkan olacak kişilerde aranacak koşul bunların topluluklar içinde en güçlü olmalarıdır. Öteki yakınlarından daha güçlü olmalıdırlar ki üstünlük sağlayabilsinler ve topluluklarına başarıyla başkanlık edebilsinler. Bunlar topluluklarının en güçlülerinden olunca da başkanlığın topluluk içinde herkese üstün gelen bu kişilerde kalması gerekir. Çünkü başkanlık bunlardan çıkıp da topluluktaki yakınlar içinde bunlardan daha az güçlü olanlara geçmiş olsa o az güçlü kişilerin topluluklarındaki başkanlıkları başarılı olmaz. Öyleyse başkanlık bu ölçü içinde bir çocuktan öbür çocuğa geçer. Ailenin çocukları içinde yine en güçlü olanlara geçer. Söylediğimiz gibi üstün çıkmanın gereğidir bu. Çünkü toplumsal yaşam ve aile düzeni bir örgenlikteki iç yapı, mizaç gibidir. Bu iç yapıyı oluşturan öğeler aynı üstünlükte olsalar örgenlikte oluşum gerçekleşemez. Gerçekleşebilmesi için öğelerden kiminin kimine baskın gelmesi gerekir. Yoksa oluş tekvin meydana gelmez. Kabile başkanlığı için yakınlar içinde hepsine baskın gelecek güçlü olma koşulunun ortaya çıkması bundandır. Başkanlığın hep aynı ailelerde, belirli koşuldaki kişilerde kalmasının nedeni budur, anlattığımız gibi. 12. Bölüm. Yakın akraba topluluğu olan kabile başkanlığına bu topluluğun soyundan olmayanlar getirilmez. Nedeni. Daha önce de belirttiğimiz gibi başkanlık ancak üstün gelmeyle gerçekleşebilir. Üstünlük ise yakın akrabalık bağı el asabiye ile sağlanabilir. Öyleyse başkanlığın kabile topluluğu içindeki ailelerden her birine ayrı ayrı üstün gelebilen aile içinden birine verilmesi gerekir. Çünkü topluluktaki ailelerin hepsi başkanın ailesinin kendilerine üstün geleceğini anlarlarsa o zaman onun başkanlığında bilinçli olarak karar kılarlar ve onu uyarlar. Ama her ne biçimde olursa olsun kabilenin soyundan kişiler arasına sonradan geçip katılmış bir kişi için aynı şey söylenemez. Bu kişi kabilenin gerçekten kendi soyundan gelmiş yakın akrabası durumunu kazanamaz. Kabile içinde her zaman sonradan gelip katılmış bir sığıntı olarak görülür. Bu kişi olsa olsa köle azat etme ve miras karşılığı birini koruyacağına söz verip ant içmiş olma yoluyla birileriyle yakınlık bağı kurabilir. Buysa topluluk içindeki ailelere karşı kesin üstünlük sağlamaya yetmez. Tutalım ki kabileye sonradan katılmış kişi kabile bireyleriyle iyice karışıp kaynaşmış olsun. Ve tutalım ki onun ilk soyunda bulunduğu dönem tümüyle unutulmuş, o da ikinci kabilenin bireylerinin biçim ve özelliklerini taşımış, sonunda onların soyundan sayılmış olsun. İyi ama bu kaynaşma durumundan önceki dönemden kendisine ya da ailesinden birine başkanlık nasıl geçmiş olabilecek? Kabilenin başkanlığı bir aile çerçevesinde kalarak oğuldan oğula geçer. Bu geçişi de yakınlar arasındaki üstünlük belirler. Durum böyleyken başkanlığın kabileye sonradan katılmış kişiye geçişi nasıl olacak? Bu kişinin ilk döneminin kabileye katıldığı sıralarda kabilenin bireylerince bilindiği kuşkusuz. O sıralarda onun kabileye sonradan katılmışlığının kabileye başkan olmasını engelleyeceği de kuşkusuz. Öyleyse kabileye sonradan geçmiş olduğu halde o kişiye başkanlığın geçmiş olabileceği nasıl düşünülebilir? O başkanlık ki daha önce söylediğimiz gibi yalnızca güçleriyle hak etmiş olanlarca miras yoluyla alınır. Yakın akrabaların yardımıyla üstünlük sağlanarak elde edilir. Kabilelerin ve akraba topluluklarının başkanlarından birçokları da eğilim gösterdikleri toplulukların soylarına girmeye yeltenirler. Ya o soydakilerde bulunan yüreklilik, iyilikçilik, incelik gibi erdemlerden ötürü. Ya da nasıl olursa olsun anılıp bir ün kazanmak için. İstedikleri soya geçerler ve geçtikleri soyun herhangi bir dalında kolay kurtulamayacakları çekinceli, karanlık bir işe atılmış olurlar böylece. Kendilerini attıkları yolda başkanlıklarının nasıl yara alacağını ve onurlarının nasıl yıpratılacağını bilmezler. Yüzyılımızda, 14. yüzyılda böylelerine çok rastlanır. Berberlerden, Zenate topluluğunun genellikle kendilerini Arap toplumundan saymaları bu konuda bir örnektir. Zube, kabileler topluluğunun bir kolu olan Amir oğullarından olup, Hicazlılar diye bilinen Riyab oğullarının Süleyman oğulları ve Şerit kabilelerinden olduklarını ileri sürmeleri de öyle. Bunlar Amir oğullarının soylarından değiller gerçekte. Ataları tabutçuluk yapan bir marangozken Amir oğullarına katılarak onlarla kaynaşmıştır. Onların soyundan sayılmış giderek onlara başkan olmuştu. Onlarsa onu Hicazlı diye adlandırırlardı. Tucin oğlu Abbas oğlu Abdülkavi oğullarının kendilerini Abdülmuttalip oğlu Abbas oğullarından göstermeleri de öyle bir savdır. Abdülkavi oğulları onun soyuyla onurlanmak istedikleri, Abdülkavi'nin babası ve Atiye'nin oğlu olan Abbas Abdülmuttalip oğlu Abbas'ı ad benzerliğinden karıştırdıkları için böyle bir duruma düşmüşlerdir. Oysa Abbas oğullarından herhangi birinin Batı Afrika'ya geçtiği de bilinmiyor. Olamaz da çünkü Batı Abbas oğulları, Abbasiler, devletinin başlangıcından beri Abbas oğullarının düşmanları ve birer Ali yandaşı olan İdris oğulları ve Ubeydilerin, Fatımilerin, Çağrılarının alanı olmuştur.